Ayrımın Yeri, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 215. Tanır bu tatsız konuşmayı kısa kesmek istiyordu. Öteden beri bu tür serzenişte söyleşilerden içi sıkılırdı. Bir an Leyla'nın açılmak için fırsat kolladığı duygusuna kapıldı. Suyuna giderse belki Omega'nın gerçek kimliğini bile ağzından kapabilirdi. Hiç kuşkusuz Bernie yine bildiğini okuyacaktı. Çünkü insanların aklını çelmekte ve tükürdüklerini yalatmakta eşsizdi. O mutlaka Omega'nın kendisi ya da sağ koluydu. Yumuşak başlılıkla haklısın dedi. Görüşüne içtenlikle katılıyorum. Bernie hatırı sayılır bir insan. Bir an suskun kaldılar, sonra Leyla sessizliği bıçak gibi yırttı. İçin rahatladı mı?
Ne dedin?
İçin rahat etti mi diye sormuştum. Deminden beri tam bir polis gibi sorguladın beni. Dilersen Bernie'nin randevu listesini gözden geçirebilirsin. Bu listede kuaför, büyük mağaza ve özel satış yapan dükkanların adreslerini de göreceksin. Bunlar da benim uğradığım yerleri doğrulayacaklar.
Neler saçmalıyorsun?
Bilmezlikten gelme. İçeride birbirini bir kaşık suda boğmaya can atan bir grup var. Sanki birbirimizi hiç tanımıyormuş ya da yeni tanıdıklar edinmek istemiyormuşçasına yapmacık bir davranış içindeyiz.
Elimden bir şey gelmez. Suçu kendinizde arayın.
Daha neler?
Leyla birkaç adım geriledi. Tanner onun şaşırmış göründüğünü düşündü ama içinden bir ses görünüşe aldanmamasını salık veriyordu.
Bu duruma mı düşecektik? Bize ne oldu John?
Sen daha iyi bilirsin.
Ne günlere kaldık Tanrım, söyle bana, sen Bernie'den yanasın değil mi?
Hayır değilim, ben kimseden yana değilim.
Beni iyi dinle John, Bernie senin için gözünü kırpmadan hayatını feda eder, bunu biliyor musun?
Leyla Osterman sigarasını yere fırlatarak uzaklaştı. Tanner klor kovasını garaja taşımaya davranırken Alice Bernie Osterman'la dışarı çıktı. Bir an için Leyla bir şeyler çıtlatmış olmasın diye aklından geçirdi Tanner. Ama görünürde böyle bir hava yoktu. Karısıyla Bernie sodayı nereye koyduğunu sormak ve herkesin mayosuyla hazır beklediğini bildirmek istemişlerdi. Leyla'nın ağzını sıkı tuttuğu anlaşılıyordu. Tremaine elinde kadehiyle mutfak girişinde durmuş, üçünün konuşmasına kulak kabartıyordu. Halinde açık seçik bir sinirlilik ve huzursuzluk vardı. Tanner garaja girdi ve plastik kovayı garaj tuvaletinin bitişiğindeki küçük aralığa koydu. Aynı anda mutfak kapısı açıldı ve Tremaine merdivenlerden aşağı indi. ''Seninle bir dakika görüşmek istiyorum.''
''Tabii.''
Tremaine yan yana yürüyerek Triumph'ın öbür yanına geçti. ''Senin bunu kullandığını hiç görmedim.''
''Beni açmıyor, binip inmesi de ayrı bir dert.''
''İnsan bu denli iri kıyım olursa.''
''Hayır ondan değil, mübarek araba değil, çocuk oyuncağı.''
''Demin biraz kaba konuştuğum için özür dilemek istiyorum. Seninle hiçbir alıp veremediğim yok benim.'' Birkaç hafta önce The Wall Street Journal'ın bir muhabirinin parmak attığı bir davada ağzım yandı. Başıma ördüğü çorabı düşünebiliyor musun? Çok sınırlı bir topluluğa seslenen bir gazeteyle bile başa çıkamadım. Firmam işin üzerine fazla gitmememi kararlaştırdı.
Özgür basan ya da hak tanır bir yargılama, kişisel yargıya göre değişen bir değer tartışması... Bana sorarsan ikisinin üzerinde ısrar etmeye değmez. Güç alırcasına Triumph'a yaslanan Tremaine sözlerini tartarak konuştu. Bir saat önce Bernie geçen çarşamba gününe değinirken San Diego'dakine benzer bir konu üzerinde çalışıp çalışmadığını sordu. Gazetelerin yazdıkları dışında pek bir şey bilmiyorum. İşin perde arkası da mı vardı? Bir dizi yazıda kıyı yağmasını işlemiştim. Doğrudan sanayicileri etkileyen bir konuydu. Olduğundan fazla abartıldığını sanıyorum.
Çok alçak gönüllüsün.
Hayır, çetin ceviz bir görevdi. Üstelik Pulitzer'i de kıl payı da kaçırdım. Bir bakıma mesleğimin geleceğini kumara sürmüştüm.
Her neyse, bırakalım şimdi bunları. Oynadığımız bu köşe kapmacaya son vermek istiyorum. Kurcaladığın şeyin ucu bana dokunuyor mu?
Bildiğim kadarıyla seninle ilgili bir yanı yok. Hepsi Bernie'ye söylediğimden ibaret.
Doğrudan haber toplamakla yükümlü 70 küsur kişilik güçlü bir ekibim var. Adet yerini bulsun diye günlük raporlar istemem ben.
Ne yaptıklarından haberin olmadığını mı söylüyorsun?
Tanner belli belirsiz gülerek o kadar da değil dedi. Masraflarını onaylarım. Ben olur demedikçe hiçbir şey uygulama alanı bulamaz. Her işe girişirken hep duamı ederim.
Tremaine küçük spor arabaya dayanarak doğruldu pekala. Eğri oturup doğru konuşalım. 15 dakika önce Jean'i içeri dar attı kendine. 16 yıldır o kızcağızla ömür sürüyorum, onu iyi tanırım. Gözleri dolu doluydu. Dışarıda seninle birlikteydi ve ağlayarak döndü. Nedenini öğrenmek istiyorum.
Sana verecek yanıtım yok.
Bir denesen iyi olur sanırım. Kazandığın paraya göz koyduysan vay haline.
Doğru değil bu.
Neden olmasın? Senden sonra Alice'i dinlemedim sanıyorsun. Bir de kalkmış çok bilmişçesine ve haktan yana görünerek onayın alınmadan kimsenin ilk adımı atamayacağını ileri sürüyorsun. Tavşana kaç, tazıya tut diyen bir tutum içindesin. Karıma okuduğun maval bu muydu? Ayrıntıları illa ona mı sormam gerek? Bir kadının her zaman kocasını açıklayamayacağı şeyler vardır. Bizi kolluyor musun yoksa gözden mi çıkardın? Söyle bizden ne istiyorsun?
Aklını başına topla. Seni zıvanadan çıkaracak ölçüde bir çıkmaza düştün anlaşılan. Dilinin altındaki bu mu?
Hayır, asla. Karım neden ağlıyordu?
Kendin sor.
Tremaine öbür yana döndü.
Birbirimizi uzun bir süreden beri tanırız ama beni hiç anlamadın. Eleştirdiğin kişileri iyice tanımadıkça kesin yargılara varmamalısın.
Tanner bu işte bitti sayılır gibisinden ellerini ovuşturdu. Tremaine suçu kendi ağzıyla kabulleniyordu. Açıkça Omega yanlısıydı.
Sonra yine Tremaine konuştu. Yelkenleri suya indirmiş gözüküyordu. Olduğu yerde sıkıntıyla kımıldandı. Yüzünde dokunaklı bir anlam vardı.
Bazı kirli işlerde benim de parmağım olmuştur, bunu biliyorum. Ama hep yasaların çizdiği sınırlar içinde kaldım. Ne çare ki, kurulu düzen böyle. Her yaptığımın içime sindiğini söyleyemem ama bu düzenin kurallarına saygı duyarım.
Tanner Fawcett'in adamları elektronik alıcılardan birini garaja yerleştirdiler mi diye merak etti. Keşke hazır bozguna uğramışken Tremaine'in ağzından dökülen itiraflar dizisini dinleseydiler. Tanner önündeki süngüsü düşük adama gözlerini dikti.
Mutfağa girelim. İkimize de birer içki gerekli.
19. kısım. Alice müziğin veranda hoparlörlerinden yeterince duyulabilmesi için oturma odasının pencere pervazı altındaki düğmeyi çevirdi. Hepsi dışarıda havuz kenarındaydılar. En sonunda mutfak masasından kalkan kocası ve Dick Tremaine bile 20 dakikadır orada oturuyorlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmayışı Alice'in garibine gitti.
''Merhaba güler yüzlü ev sahibesi.'' seslenen Joy'du.
Alice içinden ani bir öfkenin kabardığını hissetti.
Cardone Hall'den görüş alanına çıktı, mayoluydu. Vücudunda ilk bakışta göze batan bir biçimsizlik vardı. Bu onu olduğundan kısa boylu gösteriyordu.
''Buzunuz tükendi, biraz getirmeleri için telefon ettim.''
''Bu saatte mi?''
''Bizden birinin gitmesinden daha kolay.''
''Kime telefon ettin?''
''Mezeci Rudy'ye.''
''Kapalıdır.''
Cardone yanına yaklaştı.
''Onu evinde buldum. Neyse ki daha yatmamış. Benim için bu kadarcık zahmete katlanır. Ön verandaya birkaç torba bırakmasını ve hesabıma yazmasını söyledim.''
''Gerekmezdi. Hesabına yazdırmanı saçma buldum.''
''Kendimi biraz naza çekmek istedim.''
''Şakanın tam sırası.''
Cardone'un buram buram cin kokan soluğundan kurtulmak için kanepeye doğru yürüdü ama Joe peşini bırakmadı.
''Sana söylediklerim üzerinde hiç düşündün mü?''
''Çok iyi yüreklisin ama bizim yardıma gereksinmemiz yok.''
''John'un düşüncesi mi bu?''
''Onun da aynısını söyleyeceğinden eminim.''
''Demek daha onunla konuşmadın.''
''Hayır.''
Cardone görgülü bir biçimde elini tuttu. Alice içgüdüsel olarak çekmeye çalıştıysa da bırakmadı. En küçük bir kırgınlık belirtisi göstermeksizin içtenlikle elini tutmayı sürdürdü.
''Ben doğuştan şanslı bir insanım. Bugüne tek el attığım hiçbir konuda başım ağrımadı.
Ender de olsa suçluluk duygusuna kapıldığım zamanlar olmadı değil. Ama olaylara kapılıp kendimi koyvermedim. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bazen Johnny'ye gıpta ederim. Hiç değilse kendini verircesine katkıda bulunduğu bir iç dünyası var. Bana gelince bir başkası için karşılıksız küçük parmağımı bile oynatmam. Nalıncı keseri gibi hep kendime yontarım. Bu işi tereyağdan kıl çekercesine kimseyi incitmeden yaparım. Artık bu alandan elimi eteğimi çekmeye can atıyorum. Bana bu değişiklik fırsatını verirseniz sevap işlersiniz.
Kardon birden onun kolunu salıverdi. Alice böyle bir şeyi beklemediği için kolu sertçe yanına düştü. Öte yandan şaşkınlığı giderek büyüyordu. Üstelik kafası allak bullak olmuştu.
Ortada fol yok, yumurta yokken neden elini bize uzatmak için direniyorsun? Yoksa içine bir şeyler mi doğdu?
Kardon olanca ağırlığı da kendini divana bıraktı.
Söylentilere kulak verirsen ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. Bunların kulaktan kulağa geçerek dedikoduya dönüşmesinden kaygılanıyorum.
Bizim hakkımızda mı? Para oyunlarıyla ne ilişkimiz olabilir bizim?
Dilin kemiği yok ki.
Ama aşağılık bir yakıştırmaca bu, tümüyle gerçek dışı.
Şimdilik bunu bir yana bırakalım. 3 yıl önce Dick ve Jeannie ile Bernie ve Layla kayak yapmak için bizimle Gaş Dağı'da gittiklerinde sen ve Johnny yan çizmiştiniz. Buna ne dersin?
Alice gözlerini hafifçe yumarak o zaman ileri sürdükleri özürü hatırlamaya çalıştı. Buluttan nem kapman gereksiz, çocukları aşağıya götürmeyi daha uygun bulmuştuk yalnızca.
Ama John şu sıralarda İsviçre'de çok ilgileniyor. Bu da mı rastlantı?
Kelime oyunlarıyla aklımı çelmek istiyorsun. Bana böyle bir şeyden söz etmedi.
İsviçre değilse bile İtalya olamaz mı? Belki Sicilya ile ilişkisi vardır. Doğrusu çok ilginç bir yerdir.
İnan olsun seni bir türlü anlayamıyorum.
Kardon güç alırcasına divan kenarına yaslanarak dik oturmaya çalıştı.
Sen ve ben apayrı dünyaların insanlarıyız. Bu yüzden aynı dilden anlaşamıyoruz. Sözün kısası bugünkü durumumuza bileğimizin gücüyle geldik biz. Her meteliği 40 kılığa girerek kazandık.
Pek çok yüz suyu dökme pahasına sanırım. Üzgünüm ama görüşüne katılamıyorum. Ben yalnızca namusu tanınmak isterim. Namus kuramı halen bulunduğunuz yolda varacağınız çizgiden başlar.
Sarhoşsun sen.
Tersini söylemedim ki, sarhoşum. Üstelik sinirlerim de üzerimde. Korkulu bir bileşim. John'la mutlaka konuşmalısın. Yarın ya da ertesi gün beni görsün. Ben arkasındayken İsviçre ya da İtalya hakkında bir kaygısı olmasın. Her şeye rağmen yüz kızartıcı bir yanım olmadığını söyle ona. Kaderini benimle paylaşan kimseleri içtenlikle benimsediğime, diğer insanların canını bilerek yakmadığıma inanması gerek. Benden bu kadar.
Kardon, Alice'e doğru birkaç adım atarak sol elini yakaladı. Salon adamlarına yaraşan bir nezaketle ama bildiğini okuyan bir tavırla dudaklarına götürdü. Gözlerini yumarak avuç içine bir öpücük kondurdu. Alice bu tür öpücüğü tanıyacak kadar görmüş geçirmişti. Çocukluğunda babasının kaba, sopu yandaşlarının yaptığından kalır yeri yoktu. Geriye dönen Joe sendeleyerek hole girdi. Alice'in gözleri pencereden değişik açılarla yansıyan bir ışığın pırıltısına takıldı, başını çevirdi. Gözüne çarpan şey iliklerine kadar dona kalmasına yol açtı. Camın 2 metre uzağında çimler üzerinde Betty Cardon çivilenmişçesine duruyordu. Yüzme havuzunun durgun yüzeyinden vuran cam göbeği ışıltıyla yıkanıyor gibiydi. Betty, Alice'la kocası arasında geçenleri olduğu gibi görmüştü. Alice onun sorgulayan gözlerinden okumuştu bunu. John'un karısı gözlerini pencereden ayıramıyordu. Bakışları gördüklerini yüzüne vururcasına acımasızdı. 4 çift havuzun çevresinde otururlarken genç Sinatra'nın şakrak sesi sıcak yaz gecesine ayrı bir renk katıyordu. Tanner hep birlikte güle oynaya yüzmek için kimseyi istekli görmedi. Belki iş olsun diye teker teker suya dalarak sıralarını savacaklardı.
Kadınlar okuldan ve çocuklardan fiskos ederlerken erkekler havuzun karşı kıyısında yavaş sesle piyasadan, politikadan ve süregelen ekonomik bunalımdan söyleşiyorlardı. Tanner atlama tahtasının havuz kenarıyla birleştiği yerde Joe'nun yanında oturuyordu. Onun zil zurna sarhoş olduğunu hiç görmemişti. Bu yüzden içi paralanıyordu. İçlerinden biri ya da hepsi Omega yanlısı olsaydı Joe akla en son gelecek addı. Birden parlayan ama saman alevi gibi sönen bir ağız dalaşı duydu. Karısıyla bir köşeye çekilen Joe yırtınırcasına bağırıyordu. Betty ise olanca sakinliğiyle bir solukta yanıt veriyordu.
Kör gütük sarhoşsun, biraz kendine gel.
Bernie hafifçe Cardo'nun dizine dokunarak Joe'nun keyfini kaçırma Betty dedi. Bugün New York cehennem gibi sıcaktı biliyorsun. Jeanne Tremaine ayaklarını havuz kenarından aşırarak sen de New York'taydın Bernie diye araya girdi. Gerçekten çekilmez derecede sıcak mıydı?
İnsanın tepesini kızdırıyordu sevgilim.
Havuzun karşı kıyısından karısına seslenen Dick'ti bu. Tanner Osterman'la Tremaine'in göz göze geldiklerini gördü. Onların açığa vurulmayan haberleşmeleri doğrudan Cardo'na yönelikti. Ama Tanner'a çaktırmadan çekindiklerini gösteren bir çabada bulunmamışlardı. Sonra Dick ayağa kalkarak kimlerin birer içki daha istediğini sordu. Evet diye yanıtlayan tek Joe oldu. Tanner ben getireyim dedi.
Dick dünyada olmaz dedi. Eski beyzbol oyuncusunu kollasın. Hem bizim kıza telefon etmek istiyorum. Bire kadar döneceğimizi söylemiştik ama neredeyse ikiye geliyor. Bugünlerde önlemleri sıklaştırmakta yarar var.
Layla esaslı bir babasın dedi.
Torunumu kucağıma alınca sorumluluğum azalacak.
Tremaine çimden geçerek mutfağa girdi. Birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Ardından hanımlar yarım kalan söyleşilerine koyuldular ve Bernie kenardan kendini havuza bıraktı. Joe Cardon ve Tanner suskun kaldılar. Birkaç dakika sonra Dick elinde iki kadehle mutfak kapısından çıktı.
''Hey Jeanne, pek kendisini uyandırdığım için bayağı sinirlendi. Neye yoruyorsun bunu?''
Flörtüne canı sıkılmıştır sanırım.
Cardo ona yaklaşan Tremaine ona kadehini uzat.
Al bakalım ünlü bek oyuncusu. Dalga geçme, övünmek gibi olmasın ama gerçekten yaman bir bektim. Yale takımından senin şu gözle Levi Jackson'una soluk aldırmazdım.
Bırak şimdi palavrayı. Levi ile de konuştum ben. Her defasında seni ektiklerini söyledi.
Domates suratlı diye bağırmaları seni oyun dışı etmeleri için yeterliymiş. O zenci piç kurusu işkembeden atmış, kuyruk acısı olduğu için öyle söylemiştir.
Bernie havuz kenarından gülümseyerek o seni dostça anıyor dedi.
Sözde kalan dostluklara aklım ermez.
Cardon serin kanlılıkla doğruldu.
Ben kimsenin yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazmam.
Dikkatli ol Joe. Tanner atlama tahtasından indi.
Betty doğru söylüyor Joe, otur oturduğun yerde diye buyurdu. Tepe taklak gideceksin.
Da Vinci.
Sıradan bir adı ama Cardon uzaktaki birine seslenircesine bağırmıştı. Hızını alamayarak bir kez daha yineledi.
Da Vinci.
Belirgin bir İtalyan lehçesinin vurguladığı sözcüğü uzatarak haykırdı.
Tremaine bu da ne demek oluyor diye sordu.
Cardon havuz çevresine sinen sinirli sessizliği yırttı.
Sen daha iyi bilirsin.
Leyla içki başına vurdu dedi. Jeanne bana kalırsa bunun ayakta duracak hali bile yok diye ekledi.
Da Vinci'nin kim olduğunu içimizden bilen çıkmadığına göre en azından ben bilmiyorum. Hiç değilse sen açıkla da merakımız giderilsin diye Bernie ciddiye almadan konuştu.
Yeter, kapa çeneni. Cardon öfkeyle sıktığı yumruklarını gevşetti. Osterman sudan çıkarak Joe'ya yaklaştı. Kollarını serbestçe iki yana bırakarak ''Sakin ol Joe'' dedi. ''Lütfen sakin ol.''
''Zürih!''
Tanner Joe Cardon'un bağırtısı birkaç kilometre öteden rahatlıkla işitilebilir diye düşündü. Kuşkuları bir bir su yüzüne çıkıyordu. İşte Cardon ağzıyla kendini kıskıvrak ele vermişti.
''Ne demek istiyorsun Joe?
Tremaine Cardoon'a doğru kararsız bir adım attı.
Züri, bilmezlikten geliyorsun.
İsviçre'nin ünlü kentini süt kuzuları bilebilir. Başka ne anlamı olabilir ki?
Cardoon'dan yana dönen Osterman'ın gözlerinde aman vermez bir pırıltı vardı. Demek istediğim bu mu?
Kendi haline bırak.
Tremaine Osterman'ın omuzlarından tuttu.
Cardoon, seninle nefes tüketmeye niyetim yok diye çıkıştı. Sen, rengi belli olmayan...
Yeter artık, kesin dırıltıyı. Betty havuzun ucundaki beton düzlükte dikiliyordu. Tanner, Cardoon'un karısının bu denli öfkeye kapılabileceğini rüyasında görse inanmazdı. Ama kulakları onu yanıltmıyordu. Koskoca üç adam cezaya çarptırılan süs köpekleri gibi birbirlerinden ayrıldılar. Kadınlar kulaklarına inanmazmış gibi başlarını Betty'ye çevirdiler. Sonra da Alice olan bitenlere aklı ermezcesine çivilenip kalırken Layla ve Jeannie uzaklaştılar. Betty bilinen yumuşak başlı ölçülü tavrına tekrar bürünerek konuşmasını sürdürdü.
''Hepiniz çocukça davranıyorsunuz. Hem Joe eve dönse iyi olacak.''
Tanner yatmadan önce hepimiz son bir içki alabiliriz dedi. Bu önerimi nasıl buluyorsun Betty?
Betty anlamlı bir gülümsemeyle Joe'nunki hafif olsun diye yanıtladı.
Bernie başka çıkar yol yok dedi.
Gidip içkileri getireyim. Tanner kapıya doğru yollandı. Herkes içeri mi kaçtı?
Bir dakika Johnny. Seslenen Joe'ydu ve pişmiş geldi gibi sırıtıyordu. Yaramaz bir çocuk gibi sana yamandığım için üzgünüm. Son bir zahmetim olacak, tuvalete gitmek zorundayım.
Tanner Cardoon'un önüne dişerek mutfağa girdi, aklı karışmış şaşkına dönmüştü. Oysa Joe Zürich adını aykırdığında son perdenin ineceğini ummuştu. Çünkü Zürich aralarındaki çözülmeyi başlatabilecek tek anahtardı. Ne yazık ki güvendiği dağlara kar yağmış ve beklediğinin tam tersi çıkmıştı. Bu tür kesin davranışlarda adı en son akla gelen Betty'nin devreye girmesi pişmiş aşa su katmıştı. Birden arkasında bir gürültü koptu. Cardoon boylu boyunca yere kapaklanmıştı. Tremaine başına dikilmiş, bu durumdan zevk alıyormuş gibi onu seyrediyordu.
Kaçırılmayacak bir tablo. Princeton'lı bir somun pehlivanın yürekler acısı sonu. Hadi benim arabaya taşıyalım onu. Bu gece şoförleri benim.
Sızıp kalmış mıydı? Tanner'ın aklı bunu bir türlü kesmiyordu. Evet, Cardoon burnunun ucunu görmeyecek kadar sarhoştu. Ama kendinden geçecek kerteye vardığına inanamıyordu.
17. ayrımın sonu. Sayfa 228.